Evet, herkese merhaba. Filmin Tadının 7. bölümüyle karşınızdayız. Bugün Politiki Kuzina isimli filmi konuşacağız. 2003 yapımı bir film. Filmin İngilizcesi Touch of Spice. Türkçesi de İngilizceden direkt çeviri, Bir Tutam Baharat. Mikrofonun diğer ucunda Sezai Ozan Zeybek var. Berlin'den bağlanıyorlar. Merhaba Sezai Ozan Zeybek.
Merhaba Kerem. Sen de bana Ozan de.
Tamam, Ozan diyelim. Hoş geldin, nasılsın?
İyi, iyi, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Kopenhag'da çok yağmurlu bir hava vardı. Şimdi güneş açtı. Pazartesi İstanbul'a gideceğim. Uçuşlar açıldı. Onun öncesindeki son yayınımız. İsterseniz özel hayatımızı bir kenara bırakıp değerli dinleyicilerimiz için bir an önce konuya gelelim. Politiki Kuzina 2003 yapımı bir film. Aslında yani bence bu aslında bir felaket filmi. Çok eğlenceli, böyle renkli renkli giden bir film. Bir sürü şey var içinde bizi yakalayan, bir sürü duygusal sahne var. Ben ama bayağı bir felaket filmi olarak bunu görüyorum. Çünkü İstanbul Rumların sürgünü üzerinden giden bir hikayesi var. Konusuna geçmeden önce çok kısa böyle bir künye bilgisi verelim isterseniz. Bu arada filmi dinleyicimiz Mehmet Uğur Korkmaz önerdi bize. Çok teşekkür ederiz kendisine. Yunanistan'da çıktığı haftalarda bayağı izlenen bir film bu. Yönetmen Tasos Bulmetis, 1957 doğumlu bir amca. Atina'da fizik okuyor. Sonra UCLA'de film prodüksiyonu okuyor. Hala Amerika'da hocalık yapıyor. Türkiye'den bir ortak yapımcısı var filmin, Abdullah Oğuz. Ve oyuncular içerisinde Tamer Karadağlı ve Başak Köklükaya'yı da görüyoruz. Filmin son bölümündeki Türkiye bölümünde. Müziklerini bayıldık. Evantia Rebotsika. Babam ve oğlumun soundtrackinden de hatırlayacak dinleyicilerimiz olabilir. Bu ön bilgiyi verdikten sonra filmin konusundan biraz bahsetsek ne dersin?
Olur. Kısaca toparlayayım. Yani senin de dediğin gibi bir göç hikayesi. 1960'lar, 70'ler, 90'lara kadar uzanan bir dönemi anlatıyor. Başlangıç yeri İstanbul, Kadıköy'de bir baharat dükkanı işleten Dede Vasilis ve onun torunu Fanis. Bunlar aslında zaten hikayenin de iki temel kahramanı. Çok güzel bir hayat anlatılıyor. İşte nostaljik renkler böyle... Yemekler, mutluluk, neşe, kahkaha ama bir gölge düşüyor. Sürekli bir daha doğrusu bir endişe var. Büyükler kendi aralarında konuşuyorlar aman çocuk duymasın diye. Ne olacak bizim geleceğimiz? Bu ülkede barınabilecek miyiz diye bir endişe yaşıyorlar. Buna dair imalar da var. İşte gazetede çıkan haberler var ya da işte dükkanı ziyaretten bir istihbarat görevlisi Türkiye'li o geliyor. Yani sizin burada suyunuz ısındı diye gelecek şekilde cümleler ediyor. Rahat değiller. Ama İstanbul'da da kalmak istiyorlar çünkü orada doğmuşlar, orada yaşamışlar. Yani orası memleketlerim, İstanbul. Fakat bir noktada 1964'te Türkiye Devleti bir karar veriyor ve işte biraz da Yunanistan'a gözdağı vermek için, biraz insanları cezalandırmak için, biraz gösteriş yani gösteriş derken gerçek bir şey de değil, bir grup insanı sürgün ediyor. Sürgün derken de işte mesela bu filmde bir Yunanistan vatandaşını sürgün ediyor ama onun ailesi var, burada bağları var, işi var vesaire. Onunla beraber tüm aile ve filmin kahramanı olan Fanis de Yunanistan'a göç ediyor. Orada yaşadığı zorluklar vesaire oradan bahsedeceğiz. Fakat ona geçmeden hani dede burada kalıyor. Asıl hikaye o. Yani aslında aile bölünüyor. Ve yıllarca dedenin Yunanistan'a gelmesini bekliyorlar. Ama hiç gelmiyor. Yani yıllar derken hakikaten artık düğünler ya yani önemli günler böyle ziyarete dahi gelmiyor ve bir şekilde Fanis'te büyürken İstanbul'a geri gitmiyor ve aralarında böyle bir kopukluk oluşuyor. Ama öyle bir kopukluk ki bir yandan Fanis dedesini çok seviyor ve çok özlüyor. Ve aklında fikrinde oraya tekrar geri gitmek var. İstanbul'a yani dedesini tekrar görmek var. Dedesinin geleceğini zannettiği günlerde ona özel yemekler yapıyor mesela. Bütün aile bekliyor ama her defasında yeniden dede son anda bir mazeret uydurup gelmekten vazgeçiyor. Bir de Fanis'in aşık olduğu bir kız var. Türk kökenli bir kız. İşte o işte Saime ismi. Ve arada bir yazışıyorlar birbirleriyle konuşuyorlar ve yıllar sonra onların tekrar buluşma hikayesi. Fakat filmin bütün o hafif diyebileceğimiz, neşeli diyebileceğimiz tonu ama arka planda da bir felaket hikayesi var. Buluşma hikayesi de böyle biraz insanın boğazına takılıyor. Çünkü öyle bir mutlu sonla da bitmiyor tam olarak. tekrar geri döndüklerinde aradan yıllar geçmiş, artık ortak dilleri kalmamış. Filmin başında arada bir Türkçe konuşuyorlar mesela, ama filmin sonunda tekrar büyümüş insanlar olarak buluştuklarında İngilizceye geçmişler. Başka bir dil, başka bir coğrafya üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Ve öyle bir kavuşma da olmuyor çünkü hayatlar devam etmiş. Kadın evlenmiş, çocuğu olmuş, bir kocası var. Tamer Karadağlı oynuyor bu arada. Kadını da Başak Köklükaya oynuyor büyük hallerine. Ve kadın bir arada kalıyor ve hayatına devam ediyor. İşin tabii tuhaf tarafı da Tamer Karadağlı küçükken o istihbarat görevlisinin çocuğu rolünde. Hakikaten okumuş, doktor olmuş, askeri doktor olmuş. Ve Fanis'in yıllarca aşık olduğu kadınla da evlenmiş. Ve en sonunda kadın Tamer Karadağlı, yani o şeyi takip Türkiye ile işini, yani evliliğini bozmamaya karar veriyor ve böyle üzücü bir şekilde, kısmen üzücü bir şekilde bitiyor. Bu arada da Fanis İstanbul'a yerleşiyor.
Evet, aslında şey gibi, bu arada Yunanca'da S ile biten isimlerin son sesi okumuyor diye biliyorum. Yani bu Fani ve Vasili olabilir ama çok da emin değilim, biz Fanis diye devam ediyor ya da Fani de diyebiliriz, önemli değil. Bu çocuk aslında bu Türkiye'den, ülkemizden deport edilen bir ailenin trajik hikayesini görüyoruz. Biraz da bu açıdan ben izledim. Yani Selanik'e gidiyorlar ve böyle acayip bir oraya hani şey bir türlü adapte olamama durumu var. Ve çocuğun gözünden izlediğimiz için bu şeye en çok muhatap olan yani otoritelerin bu işte atıyorum oraya entegre olması aslında en zor çocuğun gibi görünüyor. Çünkü okula gidiyor, tarih dersleri alıyor falan. Bir türlü dedesi gelmiyor ve büyüyor sonunda. Filmin sonuna kadar sanırım içinde bir boşlukta yaşamış bir karakter aslında. Bu Fanis, biz filmin başında kendisini bir hoca olarak üniversitede görüyoruz. Ve artık biraz içini bırakıp bir yerlere gitmeyi düşünüyordur zaten. Yani bu biraz aslında yerinden edilmiş insanların bir türlü kurtulamadığı bir hastalık gibi aslında. Bir boşlukta yaşama hissi sanırım.
Kesinlikle.
Ve bunu çocuklara aktarma.
Evet, o ikinci dediğin de önemli. Aileden geçen bir özlem. Özlem aktarılıyor gerçekten. Yani çünkü aile de çok üzgün bir şekilde ayrılıyorlar ve Yunanistan'da çok zorluk yaşıyorlar. Çünkü herkes onlara Türkler diyor. Türkler de hitap ediyor ve bunlar düzeltmeye çalışıyorlar. Biz Ortodoks İstanbullu Rumlarız diyerek. Fakat bir süre eksik var. Yani 1820'lerde kurulmuş bir bağımsızlığını kazanmış, 30'larda 1820-30 arasında bağımsızlığını kazanmış bir Yunanistan var. Başka ulusal kahramanlar bulmuşlar. Başka bir tarih anlatmışlar. 1964'te 65'te gelen biri için bambaşka bir ülke aslında. Bilmiyorlar oranın kahramanları, ders kitaplarında ne geçiyor, ulusal kahramanlar, müzelerinde ne anlatılıyor, nasıl bir tarih var vesaire. O kadar farklılık karşısında öyle, yani bizim yani varsayıldığı gibi bunlar aynı dili konuşan, aynı etnik grubun insanları gitmişler hemen kaynaşmışlar. Hiç değil, uzun süre zorluk çekmişler. Hatta okulda işte çocuğun gerçek Yunan milli değerlerine vakıf olamadığına dair imaları var öğretmenin. Bunu götürün müzelerde birazcık böyle Yunanlılık öğrensin falan gibi. Son derece de milliyetçi bir hikaye var arka planda ve korkunç bir özlem. En sonunda Türkiye'ye gidiyor. Yani bizim okulumuzda ders vermek ister misiniz diyor Türkiye'li üniversitedeki görevli. Hiç düşünmeden, adam hiç düşünmeden bütün Yunanistan'daki hayatını geri bırakıyor ve tekrar İstanbul'a geliyor. Çünkü özlem en sonunda dayanılmaz bir hale geliyor ve kendini İstanbul'da buluyor yeniden.
Evet, bu arada film, yani biz yemekte çok konuşuyoruz. Yani bütün aslında yaptığımız o yemeklerden bir yere varmak ama yani filmdeki yemeklere gelmeden önce yemeklerin hizmet ettiği şeyleri biraz hani dönemin sosyolojisini falan bir konuşalım diye aslında iki bölümlü bir program yapacağız gibi söyleyebiliriz herhalde. İlk bölümde biraz daha bu 1964 sürgünü denen şey nedir? Bunun insanlar üzerindeki etkileri nedir konuşup ikinci bölümde biraz daha böyle yemeklere geçip aslında baharatı falan konuşacağız gibi. Çok kısa bir şey ben söylemek istiyordum bu 64'teki yaşanan sürgünle ilgili. Ben bir belgesel filmi yapıyorum. Bu nedenle böyle bir bu aralar işte bol bol Yaşar Kemal okuyorum. Ada serisini okuyorum mesela ve işte mübadele ile ilgili şeyler okuyorum. Yani Osmanlı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren Anadolu'da ve Trakya'da bir Türkleştirme ya da Hristiyansızlaştırma politikası var aslında. Bu işte her 10 yılda bir, 15 yılda bir çeşitli sürgünlerle. Atıyorum işte hani filmde biz 64 sürgününü konuşuyoruz ama ondan 9 sene önce yaşanan 1955-67 Eylül olayları, pogrom denen o çok korkunç katliamlar var İstanbul'da. Yani her 10-15 yılda bir aslında bir 10 bin, 20 bin kişinin artık dışarı atıldığı, deport edildiği ve buna mütakip böyle bir kısmının da artık yalnız hissedip gittiği falan aslında hani çok büyük bir resmin küçük bir parçası gibi görürsek daha böyle aslında hani anlamak kolay olur diye düşünüyorum. Sadece 64 sürgünü üzerinden detaylı konuşmak yerine bu çok büyük bir aslında Türkleştirme, Müslümanlaştırmanın ekonomik boyutları da olan, sosyal boyutları da olan bir projenin küçük bir parçası. Nitekim giden insanların bütün mallarına Merkez Bankası el koyuyor ve taşınmazlarına da el konuyor. Dolayısıyla şey, hatta 20 dolar ve 20 kilogram denen bir kavram var mesela 1964 sürgününde. Giden herkese yani 2 hafta içinde gidiyorsunuz 20 dolar size ve 20 kilo alabilirsiniz deniyor. Ya bu çok korkunç bir trajedi ve yani bunun insanlar üzerinde bıraktığı travma gerçekten şey ya hayal etmesi bile çok zor benim için.
Evet, kesinlikle öyle. Çok çok üzücü yani, adım adım yani, ve ardından o paylaşılamayan, yani bu kadar insanların mallarını, mülklerini aldıktan sonra bu kadar bölünmüş iki coğrafya üretmek, yani hem tarih anlamda hem işte konuşacağız yemeklerin bölüşülmesi, Yunan yemeği mi bu, Türk yemeği mi falan diye bir kavgaya girişilmesi, müzikler anlamında Türk müziği, Yunan müziği, bu koca ayrışma, halbuki çok yakın zamana kadar ortak dili olan, en azından ortak bir kültür, ortak bir yeme içme kültürü olan bir coğrafyanın parçalanması hikayesi aynı zamanda. Filmde buna ışık tutuyor.
Bu arada bu 20 dolar ve 20 kilo konusuyla ilgili bu Tophane'de tütün deposu vardır böyle. Sonradan orası bir sanat alanı olmuştu. Depo ismi. Depoda 2014'te bir sergi yapıyorlar. Bunu Babil Derneği, İstanbul Rumların Evrensel Federasyonu, Açık Toplum Vakfı, AB Sivil Düşün ve Anadolu Kültür beraber yapıyorlar. Çok hoş bir sergi bu arada. 20 kiloluk, 20 litrelik valizlerle bir takım enstalasyonların yapıldığı ve bir takım şeylerin, hatıraların sergilendiği bir sergi. İnternette var yani artık gidip göremeyiz ama ilgilenenler 20 dolar 20 kilogram depo yazarlarsa göreceklerdir.
Bir müzik dinleyelim mi?
Evet. Filmin muazzam soundtrackinden bir parça isterseniz çalalım. Avanti Rebutica'nın bestelediği parçalardan birini çalacağız. The Railway Station. Aile ayrılırken Haydarpaşa İstasyonu sahnesi için bestelediği parçayı dinleyelim. Thank you. kadar hoş bir vals parça yapmış ki.
Hakikaten çok güzeldi.
Bu arada ben burada bayağı bir ağladım yani filmi izlerken. Böyle yani bir hafta içinde gidiyorsun abi bir tane valizle böyle falan inanılmaz. Bir de bu müziği de ya, o kadar hoş olmuş ki böyle. Tüylerimiz diken diken oldu. Geçen gün Yeşil Gazete'de esinleriyle bir röportajın çıktı senin. Onu okumuştum. Evet, çok hoş olmuş. Senin son kitabının üzerine konuşuyorsunuz biraz. Orada Esin Hanım Saroyan'ın amcasının hikayesinden bahsediyor. William Saroyan isimli yazar var. Dinleyicilerimiz belki biliyordur. Dedeleri Ermeni 1915 sonrası katliamlardan Amerika'ya kaçıp işte orada bu Fresno denen yerde Kaliforniya'da yaşayan bir ailenin çocuğu.
Evet.
Dedesinin hikayesinden bahsediyor kendisi. İsmi Melik ve Melik Amerika'ya gittiğinde bir tarla satın alıp nar ve incir yetiştirmeyi hayal ediyor. Çünkü yani filmdeki hikayenin çok benzeri aslında. Ruhi olarak bağlantısı olan şeyler bunlar. Yıllarca uğraşıp tarlasını ekilir hale getirmeye çalışıyor. Su çıkarmaya çalışıyor. Toprağını hazırlamaya çalışıyor falan. Sonunda ekebiliyor narları. Ama ağaçlar bir türlü büyümüyor. Büyüse de meyve vermiyor falan. Burada da esinleri biraz senin kitabından alıntılar yaparak aslında bu konuyu biraz konuşuyor seninle. Ne dersin bununla ilgili biraz filme de bağlarsak?
Ya evet, giden insan gittiği yerde huzur bulamıyor. O kadar büyük bir kopuş ki bu. Çünkü yani tek böyle, ya mesela ben de şu an Berlin'de yaşıyorum ama seneye ayrılsam Berlin'de gene bile özlerim ama büyük bir kopuş olmaz. Ama iki nesil, üç nesil, beş nesil orada yaşayan bir grubun koparılmasından bahsediyoruz. Bugün Ermenistan'da da benzer bir şey var. Hala Türkiye'de koparıldıkları yeri topraklarını böyle küçük kavanozlara koymuşlar mesela. Tutuyorlar bir şekilde ve işte Türkiye'den bakınca toprak talebi var onların, ya toprak talebinden daha farklı bir şey var orada, çok duygusal bir durum var orada ve bu topraklardan koparılmış olma, orada tam olarak kabul edilmemiş olma, o arada kalmış olma, hepimizin 3 aşağı 5 yukarı şu an böyle başka bir ülkede yaşayan insanların ucundan yaşadığı şeyler çok daha kolay. Çünkü senin de dediğin gibi onlar bir anda 2 hafta içinde hadi buradan gideceksin diye ülkelerini bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar ve dönebilecekleri bir yer de kalmıyor. Çünkü arkalarından kapanan kapılar, yani dil değişiyor, iş değişiyor, mallarına, mülklerine el konuluyor. Tam olarak bir kopuştan bahsediyoruz. Yani kimse yaşamasın, umarım kimse böyle bir şey yaşamaz diyoruz ama hala da bunlar yaşanmaya devam ediyor.
Evet yani biz bu programı aslında yaparken bir anlamda ben böyle kendimi bayağı iyi hissediyorum. Sonuçta biz üstümüze düşen birçok şeyden bir tanesini belki yapmış oluyoruz. Basit ve küçük de olsa yani belli şeylerle yüzleşilmesi ve belli şeylerin hatırlatılması gerekiyor bence insanlara. Yani milli tarih denen şeyin biraz gölgelediği aslında bir takım şeyleri anlarsak daha böyle bir insani level'da buluşup hepimiz daha düzgün bir gelecek inşa edebiliriz diye düşünüyordum. Sonuçta yani 1964 çok da eski bir tarih değil ve bugünkü gelişmeler de ortada. Yani bir şeyleri belki öğrenirsek, biraz kafa yorarsak bunların bir daha olmamasını en azından belki sağlarız diye düşündüm.
Evet, ve burada kısılacak çok şey var. Hakikaten ya şöyle bir ufak anekdot var. Kısaca aktarmak istiyorum. Ya bu insanların bir yerden bir yere gönderilmesi, haritalarını açan adamlar düşünün ve bu adamlar işte şuraları şuralara gönderelim, buraları buralara gönderebilelim diyebilecek bir iktidara sahipler ve milyonların hayatını değiştiriyorlar. Bir ufak anekdot, bu Harold Nicholson'ın anılarından. Lloyd George İngiltere, işte oturmuşlar Paris'te bir odada, İtalyanlar falan, hani büyük devletlerin ileri gelenleri Anadolu'yu bölüşüyorlar. Onunla ilgili bir anekdot. Diyor ki işte Lloyd George, Antalya Mersin arasını İtalyanlara veremeyiz diyor. Çünkü orada çok fazla Yunan yaşıyor falan gibi böyle bir laflar ediyor. Yanındaki danışmanı da Harold, onun anıları bu arada. Ya orada o kadar çok Yunanistanlı yaşamıyor, Rum yaşamıyor. Haritayı yanlış anlamış çünkü eleman. Fiziksel haritayı, kahverengileri işte Türkler, Müslümanlar zannetmiş, yeşilleri Rumlar zannetmiş. Fiziki haritaya bakıp oraların üstünden pazarlık ediyorlar büyük devletler. O kadar trajikomik ki yani buradaki renkleri bile doğru dürüst yanlış anlamalara gebe bir şekilde okuyan insanlar milyonların hayatını belirlemiş haritaların üzerinden karar vererek. Bu bana çok böyle şey, üzücü bir hikaye geliyor bu coğrafyayla ilgili. Hemen her yerle ilgili.
Korkunç gerçekten de. Benim aklıma da şey geldi sen bunu söyleyince. Hrant Dink'in bahsettiği bir, ya unuttum adını, bir gizli bir devlet yapısı olduğunu söylüyordu o böyle bir takım konuşmalarında. Yani biz ne yaparsak yapalım vakıf olarak falan herhangi bir şey yapmak istediğimizde, bir şey almak, satmak ya da bir proje yapmak istediğimizde işte bu otoritelere gidiyor, belediyeye falan ama biz onun oradan o diğer kuruma gideceğini biliyoruz ve oradan kesinlikle bir işte sonuç alamayacağımızı da biliyorduk her zaman gibi. Bu işte biraz azınlıkları tali azınlık kurumu mu ne, azınlık tali komisyonu galiba. Ha, öyle bir adı vardı. Yani işte çok eskiden beri olan, işte hatta bir dönem bu 10 sene 15 sene oldu herhalde, böyle bir numara verildi. İşte Yahudilerinki sıfırla bitiyor, Ermenilerinki üçle falan gibi. Yani her neyse, biz çok bu işin o kısmına girmeyeceğim ama ben biraz daha böyle Türkiye'deki yapılan aslında uygulamalar bu boyutu üzerinde yürümek istiyordum. Barış Ünlü Hoca'nın Türklük Sözleşmesi isimli bir kitabı vardı. Onu not etmiştim mesela filmi izlerken. Ya çünkü Türklük oluşturmaya çalıştığımız için bir ulus devlet yapma hayaliyle, onun da bu tür bu şeyleri oluyor yani, böyle uygulamalar yapılıyor bunu yaparken. Ben hiçbirisini tasvip etmiyorum, hoşuma gitmiyor. Ama Barış Ünlü Hoca'nın bu kitabını ben çok önemli buluyorum. Yani böyle sağcı, solcu falan filan, hani çok bunların ötesinde bir düzgün bir bakışla okumamız gerekiyor bu kitabı bence ve şey, iyi anlatıyor bizleri diye düşünüyorum. Ne dersin o kitapla
Evet
ilgili?
evet Barış Ünlü, o da Berlin'de tanışıyoruz da, yani çok kıymetli bir kitap hakikaten. Hem o geçişleri anlatıyor, işte Müslümanlık dairesi etrafında buluşturmak, sonra Türklük dairesi etrafında buluşturmak, bu sırada nerede konuşacağını bilmek ama nerede susacağını da bilmek, hangi olaylar karşısında tepkisiz kalmak aslında Türklük Sözleşmesi'nin bir parçası. Yani çok verimli bir tartışma var orada hakikaten. Fakat hani oradan kitaptan hareketle tamamıyla bu tasfiye edilen gruplar ardından tekrar başka şekillerde, başka formlarda geri geliyorlar. Mesela turistik belgelerde bütün olay bittikten sonra, işin rengi değiştikten sonra, Bozcaada mesela işte Tenedos konutları, işte Rum reçelleri, Rum kültürüne sahip çıkmak vesaire, başka bir şekilde bütün o mirası yeniden canlandırmak ama yok ettikten sonra, zararsız hale getirdikten sonra, rekabeti yok ettikten sonra canlandırmak çabası devam ediyor. Belki bunlar da devam eden o Türklük hallerinin devamı diye düşünüyorum. Yani geçmişten parsayı toplamak.
Muazzam bir konu. Ya benim tanıdığım arkadaşlarım var böyle, işte ulusal hisleri çok kuvvetli, milliyetçi falan da işte olabilen arkadaşlarım bunlar.
Ben bir milliyetçi tanıyorum falan diye. Benim bir milliyetçi arkadaşım var, ters çevirip.
Evet,
İyi
ama
bir çocuk
iyi bir
o,
çocuk
evet.
falan. İyi Kürt gibi. Neyse şey. Şey deniyor mesela, abi işte ne bileyim Bozcaada'ya gittik, acayip bir Rum meyhanesi vardı, öf ne meze yapıyorlar, doldur bre yorgo falan gibi. Ama şey, hani böyle bir taraftan da yani böyle milliyetçiliği çok hani överek, Türklüğümüzü falan da yaşayarak böyle davranmamız bana çok komik. Yani senin reçel örneğin de biraz öyle gibi. Hani oluşturduğumuz şey içerisinde cool hiçbir şey yok böyle ve yaşadığımız yerin eski sahipleri üzerinden cool şeyleri bulup onları böyle hani sanki pazarlıyor gibiyiz falan. Ya bu çok komik duruyor yani üzerimizde böyle.
Anlıyorum, anlıyorum. Ya zaten, ya belki kendimize de bir tür eleştiri, ya böyle mevzuları hem konuşmak çok zor. Aradan iki nesil geçince, gerçekten olaylar yatışınca, yatışmış denebilir mi yani artık, yani evet yatışmış denebilir. Olay kopmuş yani. Ardından bu olayları konuşabilmek, daha eleştirel olmak herhalde bir nebze daha kolay. Bu başka coğrafyalarda da böyle. Mesela apartheid'dan sonraki hemen bir sonraki nesil çok rahat konuşamıyor olan bitenleri. Hala ya oldu bitti işte, yaşandı, konuşmasak falan. İki nesil sonra insanlar yeniden aydınlıyor. Bu Nazi Almanyası için de böyle yeniden çıkıyor. Ya dede sen ne yaptın diye cümle kurabiliyor. Bazen yani kendi eleştirel pozisyonumuz da olayların kapanmasına dair, yok olmasına dair, yavaş yavaş o bölümün bitmiş olmasına dair bir hikayeyi de acaba gösteriyor mu diye düşünüyorum. Yani daha da üzünlü bir tarafı var konuşabilmenin, bir gösterge olması.
Bu arada başta söylemeyi unuttuk biz. Filmin ismi Politiki Kuzina. Yani aslında ben ilk gördüğümde Politik Kuzin gibi algılamıştım bunu. Çok, çok hoş duruyor bence. Ama Politiki İstanbullu demek aslında. Kuzina da mutfak demek. Yani bu filmin adı aslında İstanbul Mutfağı. Yönetmenin koyduğu orijinal isim. Poli yani mesela Yunanistan'da poli'yi bilir insanlar. Poli şehir demektir ve İstanbul'a poli derler. Yani Konstantinopoli gibi. Konstantin'in şehriydi işte. Fatih Sultan Mehmet fethettiği noktada. The City, yani o dönemin bir tane şehri varsa dünyada o da İstanbul'du. Dolayısıyla şey, Politiki'yi her duyduğumuzda bu filmde aslında İstanbul demek istiyor. Ki ileride Politiki salatası, yani İstanbul salatası tarif vereceğim ben bir tane. Neyse, şey, bizim ses kayıtlarımız var bu arada. Büşra Eser'den bir ses kaydımız var. Kendisi yemek sosyolojisi ve göç üzerine çalışan birisi. Yüksek lisans tezini nitelikli kahve tercihleri ve beğenisi üzerine yazdı. Şu anda doktora öğrencisi. Ben kendisinin geçen gün bir yazısını okudum. Vedat Milor paylaştı. Çok enteresan bir yazıydı. İkinci Dünya Savaşı'nda sanırım. Savaş dönemindeki hapishanelerde ne zaman çıkacaklarını bilmeyen mahkumların aralarında sürekli yemek tarifleri konuşmaları ve bunlardan ortaya çıkan bir kitap üzerine bir yazı yazmıştı ve Vedat Milor da çok beğenerek paylaşmıştı. Kendisinden rica ettim. Filmi izledi. Çok kısa bir ses kaydı yolladı. Baksak mı acaba?
Olur, tabii ne güzel. Tanışmıyoruz, tanıyorum ama. Dinleyelim.
Tamam. Kendisine bu arada teşekkür ederiz ve selamlarımızı yollarız. Bakalım ne demiş Büşra Hanım.
Filmin yemekli sahnelerini ben de çok beğendim. Güzel sahneler vardı. İşte baharatla ilişkisi çocuğun. Bundan işte aşçılığı bu şekilde öğrenmesi. Dedesinin ona sürekli bunu anlatması, göstermesi. Ya da her aile toplanmasında yemeğin çok önemli olması, İstanbul Boğazı'ndan, balıklardan bahsetmeleri. Bunlar hep güzeldi. Hatta sanki böyle filmin psikanalitik bir yaklaşımı bile var yemek ve yaşama karşı. İşte yaşam enerjisi, yemek ne kadar iç içe. Bunları görüyoruz hep. Ama benim göç ve göçmenler açısından da dikkatimi çeken bazı yerler oldu filmde. Mesela bir yerde şöyle bir şey söylüyor. Türkler onları Yunanlıymış gibi sınır dışı etmişlerdi. Yunanlılar da oraya gittiklerinde Türkmüş gibi karşılamışlardı. Ve de hani sürekli bir Yunanistan'da artık kendilerini oraya adapte etme çabası var diyebiliriz belki. Bir yerde mesela biz Türk değiliz, İstanbul Rumuz diye bir açıklama yapma ihtiyacı bile hissediyorlar. Ya da Fannis'e bakarsak, Fannis belki de aile içinde devletle en çok muhatap olan kişi çünkü her gün okula gidiyor ve onun yeteri kadar uyum sağlayamadığını düşünüyorlar okula. Aslında İstanbul'dan getirdiği şeyler Fannis'in yemek yapmak, kokular, baharat, mutfakta zaman geçirmek onun Yunanistan'a adapte olmasında böyle bir engel gibi görülüyor hocası tarafından ve daha çok Yunan olması için ona böyle reçete gibi müzeye gitme, askeri müzeye gitme gibi ödevler veriliyor. Ki filmde de tüm bu işte bocalamaların, duyguların, melankolinin kilit noktası yemekler ve bu melankoliden kurtulmak gerekiyor. Özellikle Farnes için. Bunu okulu da böyle istiyor. Kilise de böyle istiyor. Ailesi de böyle istiyor ki İstanbul'u ve oradan anımsadığı şeyleri geride bırakıp Yunan olabilsin diye. Bu ve bunun gibi bazı sahneler bana göç araştırmalarındaki bazı okuduğum şeyleri anımsattı. Her ne kadar Ozan Hoca varken bunlardan bahsetmek daha garip gelse de şöyle bir tartışma hatırlıyorum. Çifte yokluk diye bir terim kullanılıyor. The double absence diye. Orijinali Fransızca aslında. Bu şöyle bir şey demek istiyor. Göçmen aslında gittiği yerde eskide bıraktığı anılarla, oradaki toplumsal düzenle dolu, sürekli orayı hatırlıyor ki biz Farnes'in ailesinde en çok da yemekler vasıtasıyla bunu görüyoruz. Baba bir yerde İstanbul'u ne kadar sevdiğini anlatıyor. Bir yandan da geldiği yere adapte olmaya çalışıyor. Burada umduğunu bulamıyor belki. Buradaki düzene uyum sağlamaya çalışırken bocalamalar yaşıyor. Bunu da en çok Farnis'te görüyoruz. Çifte yokluk terimini kullanan Abdülmalik Sayad ismi. Kendisi de bir göçmen. Cezayir asıllı ve Fransa'da yaşıyor. Bourdieu ile tanıştıktan sonra Fransa'ya göçüyor ve göçmen araştırmalarında önemli bir isim oluyor.
Evet, Büşra Hanım ilginç çifte yokluk denen bir şeyden bahsediyor mesela. Ben hiç duymamıştım. Enteresanmış bayağı.
Evet, yani çok güzel bir tabir. Yani hem geride kalana hem geldiğin yere dair bir hikaye anlatıyor. Hani başta da konuştuğumuz şey o birinci şey pardon bizim yani Kurtuluş Savaşı diye anlattığımız dönemler falan aslında Yunanların gözünden çok başka. Ta oradaki o çifte yokluğun başlangıcına dair ilk işaretleri veriyor. Yani mesela işte bir Prens Andrew'in Metaxas'a yazdığı bir mektuptan alıntılıyorum. Diyor ki ya biz buraya kardeşlerimizi kurtarmaya geldik güya Anadolu'ya. Fakat ya bunlar ne kadar mide bulandırıcı, disgusting İngilizce çevirisinden okuyorum insanlarmış. Bunların hiçbirini kurtarmaya da gerek yokmuş. Aslında bu İzmir'de Kemal'in askerlerine verip buradan çekip gitmemiz lazım. Boşu boşuna asil Yunanistan'ın kanını döküyoruz bu Anadolu topraklarında. Yani geldiği yerde Yunanistan'dan Rumlarla bir bağlantı kuracağını, Anadolu'daki Rumlarla bir bağlantı kuracağını düşünen insanlar orada korkunç bir yani hayal kırıklığı yaşıyor. Bunlar bizden değiller. Bunlar bambaşka insanlarmış. Ve gerçekten bakınca mesela Karaman bölgesinde Ortodoks Rumlar Yunan alfabesi kullanıyor ama Türkçe yazıyorlar. Türkçe konuşuyorlar. Hatta kilisedeki ayinlerini bile Türkçe düzenliyorlar. Şimdi oradaki kaybediş, yani kendi topraklarından kopuyor. Gittiği yerde bir anda başka bir yere denk düşüyor. Bambaşka tarihi olan, bambaşka bir yani dili farklı kullanan, beklentileri, kültürü farklı olan, o kadar büyük bir benzerlik, aynı kandan olmak falan, bunlar hayali şeyler bir şekilde. Bütün o yaşanmışlıklar bir kayıp duygusuna yol açıyor. Yani kavramı bir daha böyle belirtmek için altını çizdim.
Mükemmel. Yani zaten yani bütün mübadele hikayesinde aynı şeyi görüyoruz. İstanbul'u Rumlarda da filme biraz dönersek, yani onların da aslında çoğu Yunanca falan bilmiyorlar, Yunanistan'ı görmemişler, alakaları yok adamların. Yani Selanik'e gittiklerinde şey böyle hiçbir şey anlamıyorlar falan yani. Nitekim filmde sanırım annesi de biraz öyle. Futbol kulüpleri var Yunanistan'da işte AYK mesela,
Tabii
PAOK
İslam
falan.
bilimlerin kurdu.
Evet, yani AYK İstanbul Gençlik Kulübü gibi bir şeyi var. Sanırım açılımı var ve sarı siyah eski İstanbul. Bizim İstanbulspor'un da renkleri aynıdır. PAOK da yine benzer, işte İstanbul'dan oraya giden orta sınıfın biraz aslında sıkılıp kendi aktivitelerini yapmak için kurdukları spor kulüpleri bunlar. O da siyah beyaz bu arada. Beşiktaş'ımızı da anmış olduk.
Beşiktaşımız değil, benimki değil ama neyse.
Seninki hangisi?
Ya ben tutmuyorum ya, çok uzun zaman oldu, bıraktım futbolu.
Tamam. Ama
Futbol
ben bir
değil.
hafif bir Fenerbahçe tınısı aldım sanki.
Yok yok, hiç Fenerbahçeli olmadım. Bir dönem
Evet.
Galatasaraylıydım.
Aa, okey, tamam. Şey, şimdi doçent doktor İlay Örs hanımefendi var. Kendisinin bir kitabı var bu konuyla ilgili. Özellikle tam olarak bu konuyu, filmin konusunu anlatıyor. İstanbullu Rumlar ve 1964 sürgünleri. Türk toplumunun homojenleşmesinde bir dönüm noktası. İletişim Yayınlarından çıkmış bir kitap. Kendisinin Ahval'deki bir röportajından kestiğim bir ses var. Onu da acaba bir oynatsak mı böyle bir 4 dakika kadar o da?
Tabii bence oynat, güzel çünkü o
Evet.
söyledikleri.
Kendisi bize aslında dinleyicilerimizin böyle şeker gibi anlayacağı 1964'te devlet ne yaptığı iyi anlattığı böyle bir ses kaydını aldım. Onu bir çalalım.
Hem Lozan Anlaşması'nda hem de Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile birlikte ardından 1930'da Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan bir seri anlaşmayla onların hakları da aynı şekilde koruma altına alınıyorlar. Çalışma, oturma, mülk sahibi olma gibi temel bazı haklardan bahsediyorum. Fakat bu durum 1964-60 darbesi sonunda söyleyeyim, yapılan ilk seçimle birlikte değişen hükümetle, İnönü hükümetiyle birlikte değişiyor. 1930 anlaşmaları, bu bahsettiğimiz Türk-Yunan anlaşmaları tek taraflı olarak feshediliyor. Böylelikle Rumların Türkiye'deki varlıklarını düzenleyen hukuki zemin ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Böylelikle İstanbul Rumların belli bir kısmı aniden yabancı statüsüne geçiriliyorlar. Önce iş, mülk ve varlık sahibi olmaları, sonra da vatanlarında yaşama hakları ellerinden alınıyor. Ve zorla sınır dışı ediliyorlar. Yani 1964'tekileri sürgün dememizin nedeni bu. Yabancı olarak oturma izinlerinin iptali, mülk edinme ve varlık sahibi olmalarının iptali söz konusu oluyor. Sanki İstanbul'u kısa süreliğine ziyaret etmişler gibi nesillerdir burada yaşayan bazı insanlar aileleriyle birlikte apar topar 15 gün içinde maksimum 20 kilo ve 20 kiloluk bavul ve 20 dolarlık mülk ile sınır dışı ediliyorlar. Bunun çok ciddi bir yıkımı var. Hiçbir şekilde yanlarına ne eşyasını almalarına ne işlerini tasfiye etmelerine vesaire izin veriliyor. Bir apar topar çıkış ve sınır dışı ediliş söz konusu. Çoğu Yunanistan'a gidiyor. Zaten Yunan vatandaşı olanlar resmi olarak yayınlanan, basında yayınlanan, devlet tarafından bildirilen, tebliğ edilen listelerde aşağı yukarı 12.724 Yunan vatandaşı bu listelerde şimdiki araştırmalarda bulduğumuz. Tabii aileleriyle birlikte dediğim gibi karışık aileler de vardı. Bu rakam artı 30 bin kişi gibi söz konusu oluyor. Yani nüfusa baktığımızda 1960'ta 80 binlere gelen bir aşağı yukarı bir nüfus var. 65'e geldiğimizde bu 25 binlere düşmüş oluyor. Emre Can Dağlıoğlu ve Koray Yaşar kendi katkılarında gösterdiler ki özellikle geniş bir spektrumda, yani siyasi spektrum olarak bir bakarsak Türk gazete ve dergilerinde Bu yelpazenin her tarafında bir sürgünleri haklı gösteremeye nitelik anlatımlar var. Yunan karşıtı stereotiplerin, ön yargıların kendilerini İstanbul Rumlar üzerinde gösterdiği, aynı zamanda tabii ki dönemin Kıbrıs olayları, Kıbrıs'ta çok ciddi çatışmalar var ve bundan dolayı son derece milli duyguları kabarmış bir kamuoyu var. Yani bu Rumlar zaten işte Yunanlıların hizmetindedir, ajanlarıdır veya Kıbrıslılar için çalışmaktadır gibi bir ön yargıyı, aynı zamanda da dış güçlerin içimizdeki işte mihrak taşları işte gibi son derece negatif bazı imajlarla durumu haklı gösterecek anlatımları görüyoruz. Benzer bir anlayış Yunan tarafında var. Kitapta Yunan basınından da aynı benzer bir milliyetçilik. Bu sefer de kötü Türkler, barbar Türkler yine işte bize karşı davranıyorlar. İşte Helenizmin kökünü kazımaya çalışıyorlar vesaire gibi bir anlayış var. Yani bu bilgi, bu kakofoni içinde sağlıklı bilgi alabilmek, direkt İstanbul Rumların tarafından olayların nasıl yaşadığını görebilmek pek zor, pek kolay değildi anlaşılan.
Ya aklıma şeyler geldi ya, yani onun söylediği hani Rum tarafında da olanlar, yani bu coğrafyada o kadar çok insan gelmiş. Yani bunu da söylemek biraz klişe gibi olacak ama belki şu vurguyla söylemek önemli. Ya kendi öğrencilerimle falan konuşurken şeyi fark ediyorum. İki nesil öncesi, iki nesil artık biliniyor da mesela üç veya dört nesil öncesi asla, yani çok az kişi biliyor. Çok genel tabirler var işte, biz de Girit'ten gelmişiz, Kırım'dan gelmişiz, Bulgar göçmeniz vesaire, ama orada ne iş tutarlarmış, tam olarak hangi şehirdelermiş, hani nasıl, hangi koşullarda gelinmiş vesaire. Türkiye coğrafyasına o muhacirler hiçbir şekilde o bilgiyi aktarmadan gelmişler. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Yani bilgi niye aktarılmaz? Niye bu çok... Yani bilmiyorum, sen biliyor musun? Yani dört nesil öncesinde dedenin ne yaptığını, nerede olduğunu. Önce bir sorayım da.
Abi şey ya, ben böyle bir şeylerin bana anlatıldığını ama aslında başka hikayeler olduğunu gözlemlemeye başladım son yıllarda. Orta yaşla yaklaşmanın verdiği şeyle, açık zihinle. Henüz tam bulamadım. Bulacağım ama.
Evet, evet, çok böyle bölük pörçük bilgiler. Zaten hiç yok değil ama bölük pörçük. Yani oradan gelmişiz de bitiyor falan ve bir neslin nesle aktaramaması bu bilgi. Yani birkaç sebebi olabilir. Yani yoğun şiddete maruz kalmış olmak olabilir ya da yoğun şiddet uygulamış olmak olabilir. İkisi de olabilir bu arada. Ama belki de genç nesilleri korumak için mi ya da yapılanlardan utanıldığı için mi? Yani bu coğrafyada hiç yüzleşilmemiş, hiç anlatılmamış, aktarılmamış nesilden nesile bir bilgi var ve bu bana çok semptomatik geliyor. Yani pek çok başka mevzuyla da ilişkili herhalde.
Valla ben biraz o konuda biraz daha kirli düşüncelerim var. Yani mesela atıyorum Pontos coğrafyasında yaşanan olaylardan sonra mesela bazı köyler bir anda Müslümanlığa geçebiliyorlar, din değiştirebiliyorlar ve yaşlı insanlar ölene kadar hiçbir şey anlatmayıp ölmeden önce Rumca sayıklayıp bir şeyleri böyle itiraf ettikleri falan görülmüş. Birçok tanıklık var yani bu konuda. Dolayısıyla şey, yani insanlar hiçbir şey söylemiyor. Bir şeyleri, yani bu çok travmatik şeyler bunlar. Ne bileyim, mesela çocuklarını kaybeden kadınların ya da işte bütün ailesini kaybetmiş küçük bir kız çocuğunun işte besleme gibi bir Müslüman ailesinin işte kurtarmasıyla aslında işte bu Topal Osman'ın yaptığı korkunç insanlık suçlarından mesela işte kurtulan insan, yani o şey, dolayısıyla böyle yani üzerine yani toprak atıp beton atıp böyle bir şeyler inşa etme yoluna gidiliyor. Ama hani şey, ben bunun hiçbir şekilde de çalışmıyorum. Bir şekilde, ne bileyim, bu arkeolojiye biraz benzetiyorum ben. Bir dozer yol yaparken mesela böyle bir muazzam Helenistik dönemden bir şey çıkabiliyor yani. Çok böyle poetik bir şeyler olan üzerindeki falan. Böyle
ışıl ışıl. Kendi pişmanlığım belki işte, benim dedem de Girit'ten gelmiş 1912-15 bandında. Ya bilirdik, biliyorum yani geldiğini, ne olduğunu falan. İşte Rumca bilirmiş bir miktar falan, Çanakkale'ye gelmiş vesaire. Ya o kadar sormadım ki, ya çok da zamanımız olmadı beraber ama yani böyle sormadığım, üstünden geçtiğim bir şey oldu. Sebeplerin üstüne çok düşündüm ya, o meraksızlık ne? Merak etmemek de değil, yani şuurum yoktu, sorabilecek bir şuura da erişmemiştim işin açıkçası ama Çok sonradan acaba yani bütün bu Türk öğretim sistemi böyle kahramanlar, savaşlar vesaire aynı zamanda aslında bize öğrettiği şeylerden biri de bu mu diye düşünmeye başladım. Meraksızlık yani sormamayı becermek bu ayrı bir maharet gibi geliyor bana. Bu da herhalde o susma, katılma yani katılmak illaki seslenerek katılmak değil. Bazen susarak, sormayarak, merak etmeyerek, apati yani hissetmeyerek bir bütünün parçası mı oluyoruz aynı zamanda diye düşünüyoruz. İşte burada gene Barış Ünlü'ye ithafen.
Valla muazzam bir bence ifade oldu bu. Yani şey bu kadar 10-15 yılda bir çok acayip işlerin olduğu bir ülkede zaten yani başka türlü nasıl var olacağız? Bir de ben bu senin söylediğin şeyi direkt Türkiye eğitim sistemindeki eleştirel düşüncenin sıfır olmasına da bağlayabilirim. Yani çünkü yaratıcı düşünme ya da eleştirel düşünmeyi yani öğretemiyoruz ki zaten. Yani öğretsek zaten bir sürü soru soracak çocuklar. Onlara kim nasıl cevap verecek falan.
Evet yani çünkü bizim adımıza bir tarih işte şimdi şeye bakıyor Hilal. Ya Türkiye tarih kitaplarında kahramanlar kim diye anlatılmış. Ya çok yakın zamana kadar, 2000'lerin başına kadar hakikaten iki ya da üç isim var kahraman olarak geçen. İşte Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, İsmet İnönü. Bazen İsmet İnönü düşmüş kitaptan. Sonradan Şahin Bey falan. Şimdi böyle bir 7-8-10'a çıkmış sayı. İçine birkaç tane kadın girebilmiş en sonunda. Onlar da savaşan kadınlar olarak girmiş büyük bir çoğunluğu. O kadar hani bilinmeyen bir şey ki tarih bizim için böyle sıfırlanmış, resetlenmiş, formatlanmış, hep yeni bir formda yeniden anlatılıyor. Her ülkede var bu. Ama işte Türkiye'de bu nesilden nesile aktaramama meselesini daha farklı boyutlarıyla düşünmek gerekiyor herhalde. Ve o sonradan kızgınlığa da dönüşüyor. Ya yani çok güzel bir belgesel geldi aklıma. Bulgar bir kadın Üsküdar'a giderken şarkısını duyuyor İstanbul'da. Yani çok kısa bir anlatıyorum. Ya bu Bulgar şarkısıdır diyor. Oradaki masada bir grup işte Balkan bir grup. Ya yok bizimki diyor, bizimki diyor. Kadın da bunu merak ediyor ve böyle ülke ülke dolaşarak Yunanistan, Kosova, Makedonya, işte Yunanistan, Yugoslavya eski devletleri, Sırbistan vesaire her ülkede var bu şarkı. Sözleri farklı. Birinde ilahi olmuş, birinde işte aşk şarkısı olmuş, birinde böyle kahramanlık şarkısı olmuş ve birbirlerinin olduğunu iddia ettiği zaman kadın bunu söylüyor. Aa, bu Bulgar şarkısı. Yani herkes çok kızıyor. Bosnalı olmasına çok kızıyor. Müslüman şarkısı olmasına çok kızıyor mesela Sırplar. Kadının üstüne yürüyorlar. Öyle bir kızgınlık. Ya ne olacak? Şarkı bu. Aynısı yemek için de geçerli. Ya yemek bu. Beraber yaratmışız. Sarma denilen şeyi beraber yemişiz. Sen cacık, ben cacık, ben cacık diyorum. Sen cacık ediyorsun. Diyebileceğin, üstüne örtebileceğin bir şey var ama orada birikmiş kocaman bir hınç da var aynı zamanda. Malı mülkü paylaşamama, elinden alınmış olanı zorla tekrar geriye alma, koruyabildiğini koruma, şarkı olsun en azından o bizim olsun deme herhalde gibi şeyler düşünüyorum. Ama bir yanıyla da işte bugünden bakınca çok komik, çok anlamsız, çok tuhaf geliyor insanın.
Mükemmel. Mükemmel gerçekten de. İstersen bir şarkı arası verelim. Evet, Rebutika'dan diğer bir beste geliyor. Kiss of Spice and Cinnamon.
Baharatla gitti. Çarşı içinde bir gölge ve yollarıma tuz serdi. Seni bulayım gizlilerde. Baharat, tarçın ve buse tavan arasında saklı tarife. Ay ışığı ve boğaz içi yalnız o fener bizim çocukluk aşkımız. Thank you.
Koç hanımefendinin harika sesiyle dinledik. Baharat, Tarçın ve Buse. Çok hoş bir parça olmuş. Bu arada 50 dakika olmuş yine abi.
O kadar geçti mi? Çok hızlı geçmiş vakit ya. Ve daha bir sürü konuyu konuşamadık.
Yani evet, korktuğumuz şey başımıza gelmiş oldu maalesef. Yani filmin politik, sosyolojik boyutunu bayağı konuştuk ama bir sürü yemek var içinde ve onlarla ilgili bir sürü renkli konu vardı not aldığımız. Yani şimdi bunu uzatıp 1,5 saat yapmak var ama ben çok sevmiyorum o kadar uzun podcast. Dinlenilmiyor da zaten. Acaba ya 2 bölüm mü yapsak ya? Ne dersin?
Olur. Baharatları, balıkları, İstanbul'un yani yeme içme kültürünü, hünkâr beğendiği biraz başka bir programda ele alabiliriz. Bu biraz daha böyle içimizi döktüğümüz galiba kendi özlemlerimizden bahsettiğimiz, göçten, ayrılıktan, başka bir ülkeye gitmiş olmaktan bahsettiğimiz bir program olarak kalsın. İkincisiyle devam edelim.
Mesela buharda midye konuşacaktık biz. Şimdi şöyle bir ifade var. Midyeler bana hamamı hatırlatıyor. Yani insanlar hamamın içinde durdukça buharla ruhlarını açıyorlar birbirlerine falan. Yani bayılmıştım oraya. Ya İmam Bayıldı var. İşte politiki salata diye bir şey var. Yani İstanbul salatası. İstanbul'un balıkları var. Yani dinleyicilerimizin affına sığınarak bu bölümü acaba burada bitirsek mi diye sana bir sunmak isterim.
Bence öyle yapalım. Doğru söylüyorsun. Bitirelim ve devam edelim.
Okey, tamam. O zaman biz herhalde birkaç gün içinde kaydedip herhalde yayınlarız.
Evet. Bu baharat ticareti, bütün o geniş coğrafya, Romalılar, Hint, Bağdırlar, yani bir sürü şey çıkacak ikinci bölümde de.
Evet.
Buradan da reklamını yapalım.
Evet. Yani evet, bence dinleyin. Çok güzel olacak. Şimdiden belli oldu.
Tamam, oldu. Birazdan benim gitmem gerekecek eve zaten.
Tamam, okey. O zaman bir kapanış parçası çalalım Ozan Zeybek. Seni de dersin öncesi daha fazla tutmayalım istersen. Rebutsika'nın diğer bir bestesi Shine Over Vosporos, yani Boğaz Üzerindeki Işıltı isimli parçayı dinleyelim. Teşekkür ederim vakit ayırdığın için bugün.
Ben çok sağ ol davet ettiğin için, bu güzel muhabbet için.
Rica ederim. O zaman bu bölümün ikinci bölümünde yakın zaman sonra görüşmek üzere diyorum. Sevgiler herkese.